19. ayrım, sayfa 380. Tereza'nın sırrı. Müzik ruhun gıdasıdır denir ya, meğer zehri de olabiliyormuş. Tereza de Kornblatt beni Alexi'nin ruhunu zehirlemekle suçladığında Hovhannes Czeina'ya atıf yapmaktan kendini alamadı. Mussorgsky'nin neyi temsil ettiğini hiçbir zaman anlamadım. Tek bildiğim benim için fazla Rus olduğu. İpokondri, marazi melankoli, Slav karanlığı, Rus şeytanları. Gogol'ü sevdiğine şaşırmamak lazım. Gogol ruhunu sofulara teslim etti. Onlar da onu maddi manevi her türlü iştihanın günah olduğuna inandırdılar. İsa'nın gereksinim yasası diye ilmi hal tertiplemişlerdi. Buna göre ağzına attığı her lokmanın günah olup olmadığını hesaplamak durumundaydı. Hayatının son 10 yılı çok acılıdır. Tanrı'nın gözüne girmek için kendisini aç bıraktı. Mussorgsky gibi onu da korkunç bir suçluluk buhranına sürüklediler. Yazdığı her şeyin hayatının günahı olduğuna ikna olmuştu. Adlarını teker teker zikrederek tövbe etti zavallı. Mertviye Duşi'nin, dipnot Ölü Canlar 1842, ikinci cildini yaktığını biliyorsun değil mi? Son anda kurtarılan birkaç bölüm ancak çoğaltılabildi. Sonra da bildiğin o utanç verici, Vrbraniye Mesla iz Perepeski Zedrojnami'yi yazdı. Dipnot, arkadaşlarla yazışmalardan seçilmiş pasajlar. Hristiyan alçak gönüllülüğü maskesi altında kendi eserleri de dahil olmak üzere edebiyata karşıtı müthiş saldırgan bir tutum sergiledi. Sorun nerede biliyor musun? Sorun dünyayı bir düşünce adamı gibi değil, bir sanatçı gibi okumakta ısrar etmekte. Gogol Rusya'yı fil dişi kulesinden seyretti, görmek istediği gibi gördü. Rusya'nın kurtuluşunu altın çağda yani zühtte, çilede, mistisizmde, sofulukta aradı. Oysa Rusya'nın vaazlara, dualara karnı toktu, medeniyete aydınlanmaya, ekonomik kalkınmaya ihtiyaçları vardı. Bu argümanı biliyordum. Marksist determinizmin öncülerinden Vissarion Belinsky'nin, dipnot Vissarion Grigorievich Belinsky 1811-1848, Gogol'a yazdığı veciz bir mektup var ki eski Rusya'nın ölüm fermanı gibi. Gogol mektubu 1847'de yayınlandığı arkadaşlarla yazışmalardan seçilmiş pasajların arasına almış. Belinsky, makalemi öfkeli bir adamın yazısı olarak nitelendirmekte haklısın. Çünkü giriş fazla yumuşak, fazla nazik ve kitabının beni sürüklediği ruh halini ifade etmiyor diye başlıyor. Evet, ben seni ülkesine kan bağıyla bağlı bir adamın ülkesinin umudunu, gururunu, zaferlerini, farkındalık, kalkınma ve ilerleme yolundaki büyük önderlerini sevebileceği kadar büyük bir tutkuyla sevdim. Bunu söyleme nedenim sana duyduğum kişisel sevginin senin büyük yeteneğini karşılamaya yeterli bir ödül olduğunu düşündüğüm için değil. Bu noktada büyük çoğunluğunu ne senin ne de benim tanıdığımız çok sayıda insanın duygularına tercüman olduğum içindir. Sana ne desem kitabının soylu yüreklerde yarattığı infiali anlatamayacağım gibi. Edebiyat dünyasından olan ve olmayan düşmanlarını ne kadar sevindirdiğini de anlatamam. Kitabına seninle aynı düşünceyi paylaşıyorlarmış gibi görünenler bile sahip çıkmıyorlar. Yazdıklarında derin ve samimi inançlarını yansıtmış olsan da başka türlüsü beklenemezdi zaten. Çünkü Rus halkı Rus yazarını haklı olarak kendisini otokrasi, ortodoksi ve milliyet karşısında savunan yegane önderi, yegane kurtarıcısı olarak görür ve kötü bir kitabı bağışlamaya hazırdır. Ama habis bir kitabı asla. Dünyevi çıkarlarına semavi araçları açıkça alet etmek kurnazlığıyla suçlanıyorsan kabahati kendinde aramalısın. Ancak benim için dünyevi sorunların çözümlerini semalarda arıyor olmandan daha şaşırtıcı olanı buluyor olman. Bunun nedeninin senin derin Rusya'yı fantastik kitabında öykündüğün gibi bir düşünce adamı değil, bir sanatçı olarak biliyor olmandan kaynaklandığını düşünüyorum. Bundan kastım düşünmediğin değil, ancak Rusya'ya uzun yıllar güzel bir uzaklıktan bakmaya alıştığın için görmek istediğini görüyorsun. Bu neden nedir ki ülkenin kurtuluşunu mistisizmde, sofulukta değil, medeniyette, aydınlanmada, insanlıkta, ilerlemede gördüğünü fark edemedin? Rusya'nın vaaza ihtiyacı yok, yeterince duydu. Rusya'nın asırların biriktirdiği çamur ve pislik deryasının altında kalmış insanlık onuruna yeniden kavuşmaya, haklarına, kilisenin öğretilerine değil, aklı selime uygun yasalara ve o yasalara uyulmasına ihtiyacı var. Halen Rusya insanın insan ticareti yaptığı dehşet verici bir ülke. Üstelik burada Amerikan çiftlik sahiplerinin haince suistimal ettikleri zencilerin insan olmadıkları şekline bir sav da yok. Burası sadece çeşitli resmi hırsız ve yağmacıların oluşturdukları devasa şirketlerden meydana gelen, bireyselliğin, onurun, mülkün garanti edilmesi şöyle dursun, polisin bile olmadığı bir toprak. Bugün Rusya'nın en hayati meselesi toprak köleliğinin, idamın kaldırılması, hiç değilse yürürlükteki yasaların uygulanmasıdır. Rusya'ya ayna tutmak suretiyle kendisine gelmesini sağlayan mükemmelen gerçekçi ve harikulade sanatkârane eserler veren bir büyük bir yazar böyle bir zamanda kalkar da İsa ve kilise adına barbar toprak sahiplerini, kirli domuz burunlarına sövdüğü köylülerini sırtından daha çok kazanmaya teşvik eden bir kitap çıkarırsa, içerlememem mümkün müdür? Hayatıma kastetmiş olsan içimde bu satırlarının uyandırdığı kadar nefret uyandıramazdın. Kamçı yanlısı, cehalet havarisi, obskürantizm şampiyonu, Tatar yöntemlerinin metiyecisi, ne yapıyorsun? Ayağını bastığın yere bak, uçurumun başında duruyorsun. Namı diğer öfkeli Visaryon, Rus edebiyatının halk ozanlarının şiirlerini aşması, toplumun gerçeğini tüm dürüstlüğüyle aktarması, dönüştürmesi gerektiğini savunan edebiyat eleştirmeni. Slav folklorundan haz etmiyor olması Rusçuları kızdırmış, o da onları obskürantizm ve halk lalkavukluğu ile suçlamış. Belinsky'ye göre edebiyatta içerik üsluptan çok daha önemli. Dilin iletişim aracı olmanın ötesinde bir değeri yok. Devrimden sonra Kuznetsa'da cismanileşen Marksist-Leninist edebiyat teorisine önemli bir yer edinmiş. Gogol'den 2 yıl sonra doğmuş, 1811, 4 yıl önce ölmüş, 1848. Sosyalizm, sosyalizm ya da ölüm, benim şiarım bu, diyor Belinsky. Kitleler çamurda sürünürlerken dehalar semalarda yaşarlarmış, bana ne? Kalabalıklara ve temsil ettiklerine baktığımda yüreğim kanıyor, titriyorum. İşte hayat, gündüz geri zekalı bir yüz ifadesiyle ve paçavralar içinde sokaklarda oturup dilenmek, gece bozuklukları içkiye yatırmak ve kimse tarafından umursanmamak. Dostoyevski yakın dostu, hatta ruh ikiziymiş, Sibirya'da mahkumken Belinsky'nin anılarının kendisine dayanma gücü verdiğini yazmış. Tereza Dostoyevski için içgörüsü herkesten daha Rus'tur, en iyi o bilir diyor. Sovyetlerin kütüphanelerine sokmadıkları o kitabı Ecinli, Rusya'nın ta kendisidir. Joseph Konrad Karamazov kardeşler için değerli malzemenin imkansız yığınağı demişti. Müthiş kötü, etkileyici ve yorucu. Tereza Maxim Gorki için Rusya'nın şeytani dehası, Nikolay Mihailovski için hastalıklı, zalim yetenek ifadelerini de kullanıyor. Bütün bunların Alexi ve benimle ilgisine gelince, küllenmek üzere olan yarasını deştin, Pandora'nın kutusunu açtın, şeytanları saldın. Nasıl becerdim ben bunu? Ben bir Tatarım, ben bir Moskov'um, ben bir Osmanlıyım, ben bir Asyalı, bir Doğuluyum, dedi Tereza alayla. Sobornost, özgürlüğün ve aşkın organik birlikteliği, nefisler üstü akışkanlık, modernitenin ve bireyselliğin karşısındaki yegane sahici alternatif. Marksizm bile bundan daha akla yatkındı. Bak hanım, o SSCB denilen tımarhaneden yeni çıktı. Bir de seninle uğraşacak hali yok. Hayretler içindeyim. Benimle uğraşması gerektiğini de kim söyledi? Tereza de Kornblatt, 2. Dünya Savaşı'nın evlerinden ettiği Rus Yahudilerinden. İkinci dalga göçmenleri diyorlar. Yurtseverlerin büyük savaşından sonra İngiltere üzerinden Birleşik Devletlere gelmişler. Babası 1948 Mayıs'ında Harvard Üniversitesi Rus Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başlamış. Aslen Volhynia eyaletinin Brody şehrindenmişler. Volhynia Pale'de, yani 2. Katerina'nın tahta geçtiği 1762'den 1915'e kadar Yahudilerin zorunlu iskana tabi tutuldukları bölgede. Pale, Ukrayna, Litvanya, Beyaz Rusya, Kırım ve Polonya'nın bir kısmından oluşan 25 eyaleti kapsarmış. Zorunlu iskan Bolşevik devriminden sonra kaldırılmış ama Yahudilere yurt içinde normal pasaportla dolaşma izni veren ilk Rus başbakanı da Stolypin. Pale dışında toprak satın almalarına izin çıkmamış ama serbest ticaret yapmalarına müsaade edilmiş. Okullar çocuklarına açılmış. Tereza, Mr. Stolypin yetkin, dürüst ve ciddi bir adamdı diyor. Geniş görüşlüydü, liberaldi ve güçlü bir adalet duygusu vardı. Gerçekten Yahudiler için çok şey yaptı. Anne tarafından dedesi İsrail Wolfovic proleter düşüncesini tüm varlığıyla kucaklamış bir adammış. Mayakovski'ye hayran olan, Shostakovich'in dostu olmakla övünen tipik bir Yahudi entelektüeli, bir müzisyen dedi anlatmıştı. O ve profesyonel bir tiyatrocu olan anneannem, yeni bir proleter kültürünün inşa edilmesi gereğine bütün kalpleriyle inanmış insanlardı. Kendi evlerinde bile ihtilalci bir yaşam biçimi geliştirmişlerdi. Bilirsin işte, mobilya yok, mutfak eşyaları yok denecek kadar az, burjuva olduğunu düşündükleri her türlü tüketimden uzak duran bir yaşam. Yahudilerin Moskova'da oturmalarına da devrimden sonra izin verilmiş. Yeni dönemi yeni sanatı heyecanla karşılamışlıkları biraz da bundan olmalı. Wolfowitz de Moskova'da konservatuvardan mezun olduktan sonra Rus Proleter Müzisyenleri Derneği'ne katıldı. Orada Marksist ekonomi politik dersleri verdi. Ama bütün bunlar ihtiyarın casusluktan hüküm giyip Gulag'a gönderilmesini önlemedi. Bütün suçu bir Amerikalı gazeteciyle konuşmuş olmak. Stalin'in ölümünden sonra ancak geri dönebildi. Öteki dedem Alexander Kornblatt onun kadar şanslı değildi. O Komintern'de çalışmış bir devrimciydi. Kod adı bile vardı. Deutsch. 1935'teki 7. Parti Kongresi'nde delegeydi. Bir yıl sonra tutuklandı ve kayboldu. Sonra bir gün Moskova tasfiye duruşmaları sırasında babaannem radyodaki sanıklardan birisinin "Deutsch bana geldi, yoldaş Stalin'i öldürmemiz gerektiğini söyledi" dediğini duydu ve düştü bayıldı. Kocasının öldüğünü böyle öğrenmişti. Dipnot: Moskova tasfiye duruşmaları. Stalin mahkemeleri demek. Anneannesi devrim tiyatrosunda Meyerhold'da çalışan bir o kadar inançlı bir tiyatro sanatçısı. Volhynya'dan Moskova'ya taşınırlarken bütün eşyalarını geride bırakmışlar. Eşyalarla birlikte doğum günleri, düğünler, oyunlar, yeni yıl çamları hatta şeker tarihe karıştı. Devrim tiyatrosunun başrol oyuncusu evde inşaat kalaslarından bir masa çakmış, ailesine kasaptan aldığı yağlı kağıdın üzerinde yemek yediriyor. Geleneksel Rus çizmelerinin de valenki dediğimiz keçe çizmelerin burjuva işi olduğuna karar verdiği için çocuklarına ince deri ayakkabılar almış. Zavallı annem soğuktan ağladığını söylerdi. Çarlık düzeniyle alay ediyorlardı, anlıyorsun değil mi? Tereza'nın babası ailenin Sovyet çocuğu denilen efsaneden sıyrılan ilk ferdiymiş. Bütün erkek çocukları gibi elektrikli eşyaları tamir etmeye meraklıydı. Bir gün bozulan radyoyu tamir etti ve yabancı yayınlara rastladı. Moskova'da yabancı yayınlara parazit uygulanırdı. Dinlemeye kalktığınızda böyle vuu vuu diye sesler gelirdi. Konuşulanları çok zor anlardınız. Ama şehrin dışına çıktığınızda parazit zayıflardı. Babam da bulabildiği her fırsatta Volhynya'daki izbeye kaçıp yabancı yayınları dinler olmuş. Sonra bir yerlerden bir kayıt cihazı ele geçirmiş. 37 model AEG marka bir teyp onu tamir etmiş. Londra Filarmoni Orkestrası'nın konserlerini kaydetmeye başlamış. KGB'lik bir suç. Evde kayıt cihazı bulundurmak büyük suç. Radyodan yabancı yayınları kaydetmek idamlık suç. Yine de okuldan tanıştığı anneme sırrını açıyor. Ona güveniyor. Çünkü 9. sınıfta suç ve ceza okunuyorken annemin elini kaldırıp "Ben adam öldürmenin yasak olduğunu sanıyordum" diyecek kadar cesur bir ruh olduğunu görmüş. "Ben en değerli şeyin insan hayatı olduğunu sanıyordum" deyince kıyamet kopmuş. Babam dışında herkes anneme saldırmış. Öğretmen annemi soyut bir hümanizma kavramını benimsemekle itham etmiş. Öğrenciler ya öldürülen düşmansa o zaman da mı yanlış diye karşı çıkmışlar. Bu defa babam düşman kavramını sorgulayınca iş çığırından çıkmış. Ertesi gün hem annemin hem de babamın velileri kendilerini öğretmenin karşısında bulmuşlar. Böylece başlayan arkadaşlıkları ailelerinin aynı çevrelerden geldiğini anlamaları ile derinleşiyor. Kornblatlar mesela Nadejda Mandelstam'la ahbaplık ediyorlar. Solzhenitsin'leri iyi tanıyorlardı. Nefesim kesildiydi. Solzhenitsin mi? Alexander Solzhenitsin. Gulag takım adaları Moskova'da yaşıyor değil mi? Görüşüyor musunuz? Solzhenitsin'i seviyorsun. Evet, Moskova'da yaşıyor. Alyosha'nın yakın dostudur. Dipnot: Alyosha Alexei'nin kısaltılmışı. Türkiye'de çok okunur mu Solzhenitsin? Muhalefetin çeperlerinde yaşayan insanlarmış, yani günlerini kitap okuyarak tartışarak geçiren intelijenti. Babam diplomat olmak istiyor ama bunun KGB'nin tedrisatından geçmek anlamına geleceğini bildiği için vazgeçiyor. Gazeteci olmayı düşünüyor. Rusya'da hem dürüst bir insan hem de gazeteci olunamayacağını görüyor. Teorik fizik iyi bir fikir gibi görünüyor ama bu defa da askeri istihbaratla uğraşmak gerekiyor. Geriye kala kala kapıcılık, asansörcülük gibi meslekler kalıyor. Onlar da olmayınca kaçışı dil bilimci olmakta buldu. Moğolca ve diğer Orta Asya dillerinde uzmanlaştı. İkinci dalga göçmenleri derler. İkinci Dünya Savaşı'nın evlerinden ettiği Yahudilere katıldılar. İngiltere üzerinden Birleşik Devletlere geldiler. Babam 1948 Mayıs'ında Harvard'ın Rus Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladı. Meğer Tereza'nın anlatmadığı anlattığından çok daha fazla. Daha da kötüsü Alexei bütün bunları benimle aynı zamanda öğreniyor. IHR üyesi Kızıl Bob Winkler'ın Amerikan Rutgers Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Martin Oppenheimer'ın Ukraynalılara yönelttiği yeni bir ırkçılık suçlamasına karşı kanıt toplamak üzere Nade ile birlikte Kiev'de olduklarını, bizim teklifimiz üzerine Hovanşçina'yı seyretmek üzere Sorochintsi'ye indiklerini söylemiştim. Mirgorod'la birlikte geçirdiğimiz o tekinsiz geceyi izleyen günlerden birinde bu Oppenheimer'ın New Politics isimli yarı akademik bir dergide Sosyal Bilimciler ve Savaş Suçluları isimli bir makale yayınladığını, o makalede soykırımın gerçek tetikçilerinin 1941'de Almanlara esir düşen Sovyet generali Andrei Vlasov'un kurduğu ve Alman SS kuvvetlerinin safında savaşa soktuğu Vlasov ordusunun askerleri olduğu iddiasını ortaya attığını, IHR'nin Winkler'ı bu iddianın aslını öğrenmek üzere görevlendirdiğini öğrendik. Oppenheimer, 1945 yılı itibariyle Vlasov kuvvetlerinin yarısından fazlasını Beyaz Rus işbirlikçi Bronislav Kaminski'nin kumanda ettiği SS Kaminski komandolarından oluştuğunu, Yahudi soykırımının asıl tetikçilerinin bunlar olduklarını yazmışmış. Winkler, Oppenheimer'ın iddiasının Kaliningrad katliamı sorgusundan yararlanarak Sovyetlere yöneltilen yeni bir iftira olup olmadığını araştırmaya başladıklarını söylemişti. Nade ile beraber Ukrayna arşivlerini tarıyorlardı. General Andrei Vlasov, Nade'nin babasının daha 1941'de kitle halinde teslim olan Sovyet askerlerinin varlığı bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyordu ama kimse üstüne durmadı derken gönderme yaptı adam. Almanlara teslim olduktan sonra Heinrich Himmler'in teşvikiyle açlıktan ölmek üzere olan Sovyet savaş esirlerini toplamış, Stalin rejiminin düşmanlarının da katkılarıyla Çekoslovakya'da Vlasov ordusu olarak bilinen bir birlik kurmuş. Winkler birkaç aydan fazla bir ömrü olmadığını, Almanlarla birlikte birkaç muharebeye ancak girdiğini söylediği Vlasov ordusu askerlerinin Yahudi soykırımıyla hiçbir ilişkileri olmadığını, aslında mükemmelen naif anti-Stalinist Bolşevikler ve Demokratlardan oluştuğunu söylüyor. 1945'te Prag'ın düşmesinden hemen önce savaşa girmiş olmalarının nedeni Hitler'in kazanması halinde Rusya'da sahici sosyalizmi kurabileceklerine inanmalarıymış. Alman ordusunda da 1944'te Hitler'i devirmeye çalışan kuvvetlerle birlikte hareket etmişler ve her halükarda soykırım yapabilecekleri bir noktaya hiçbir zaman gelmemişler. Ne ki Oppenheimer bu verileri Vlasovcuların aklanma çabaları olarak nitelendiriyor. Generalin örgütünün büyük çoğunluğunun Nazi cinayet makinesinin en aşağılık SS ve güvenlik birimlerinde görev yapmış adamlardan oluştuğunu iddia ediyormuş. Vlasov savaş daha bitmeden müzmin bir alkolikmiş. Savaştan sonra yüksek rütbeli subaylarla birlikte SSCB'ye iade edilmiş. Vatana ihanet suçundan kurşuna dizilmişler. Vlasovcuların aklanmalarının neden gerektiğine gelince 2. Dünya Savaşı'nın hitamında Almanya'da sonra çoğu savaş esiri 5,5 milyon Sovyet vatandaşı kalmışmış. Bunlardan 10 binlercesi Nazilerle şu ya da bu biçimde işbirliği yapmış olduklarından geri dönemez olmuşlar. Winkler DP diyor, yurtsuzlar yani displaced persons anlamında. Sovyet DP'leri soğuk savaş sürecinde kıymete bindiler. Amerikalılar onları istihbarat boşluklarını doldurmak üzere üniversitelerde istihdam etti. Binlerce dolar ödediğin bir akademisyenin adi bir işbirlikçi olduğunun bilinmesini istemezsin değil mi? Winkler'ın bu akademisyenlerden birisinin Profesör Nikolay Kornblatt olduğunu keşfetmesi tamamen tesadüf. Vlasov ordusundan hayatta kalanları bulmaya çalışırken birkaç isme rastlıyor. Bunlardan birisi kurşuna dizilmekten son anda kurtulan Zampolit Albay Vladimir Pozdniakov. İkincisi Kiev Üniversitesi'nden Leo Dudin isimli bir dil bilimci. Dudin, Nazi işgal kuvvetlerinin biri Rusça, diğeri Ukrayna dilinde iki gazete çıkarmalarına yardım etmiş. Berlin'de Goebbels'in Propaganda Bakanlığı'nda çalışmış, Sovyetler Birliği'ne yönelik radyo programları hazırlamış. Bir ara Vlasov'un ordusuna, daha sonra da Amerikan askeri istihbaratına katılmış, ajanlara siyaset dersleri vermiş. Üçüncüsü asıl adı Nikolay Troitsky olan 30'larda sabotaj suçundan hüküm giymiş bir mahkum, Boris Yakovlev. Aslen bir Yahudi olan Troitsky hapisten çıktıktan sonra orduya katılmış. 1941'de Almanlara kitle halinde teslim olanların arasında o da varmış. Kampta Almanlarla birlikte çalışmak istediğini bildirmiş. Goebbels'in Propaganda Bakanlığı'na geçmiş. Nade, babamın Almanların uçaklardan attıklarını söylediği o broşürler vardı ya diyor. Onları hazırlayan bölümde çalışmış. Albay Ivanov'un ikişer sayfalık A4 boyutlarında broşürler diye anlattığını hatırlıyorum. İlk sayfada yuvarlak bir delik olur. Bu delikten üçüncü sayfaya çizili Sovyet arması görünürdü. Broşürü açtığınızda armanın altına bir yazı. İster çekici kullanın ister ora. Bütün elde edeceğiniz nokta nokta noktadır. Anlamadınız değil mi? Anlamadınız. Uyağı öyle ayarlamış ki ibareyi Rusça okuduğunuzda akla gelen ilk sözcük erkek organıdır. Ne yaparsanız yapınız sizi nokta nokta nokta eceğiz demek istiyorlardı. Aşağılık bir işti. Tütün saracak kağıdımızın bile olmadığını bildiği için broşürü sigara kağıdına basarlardı ki atamayalım. Dipnot aydınlanma değil merhamet, sayfa 240. Dudin ve Troitsky'nin dil bilimci olmalarından yola çıkan Winkler bu alanda çalışan DP'lere yöneldiğinde karşısına üçüncü bir isim çıkıyor. Joseph Alexandros. Tarih Tasih Enstitüsü 1949'da Joseph Alexandros takma adıyla Washington'a uçurulan, orada Carmel Office diye bilinen Dışişleri Bakanlığı'nın CIA tarafından finanse edilen, Politika Koordinasyon Ofisi tarafından mülakata alınan adamın Sovyet dil bilimcisi Profesör Nikolay Kornblatt olduğunu keşfediyor. Teresa'nın babası 1991'de 88 yaşında ölmüş. Savaş suçlusu olduğunu hiçbir zaman kabul etmemiş. Hatta 1963'te Batı Almanya arşivlerinden temiz kağıdı almak için girişimde bulunmuş. Almanlar kendisine SS üyesi olduğunuza dair bir kayda rastlanmadı şeklinde resmi bir yazı vermişlermiş. Alman ordusu 1942'de Kafkaslara girdiğinde Profesör Nikolay Kornblatt, Mikoyan Şakar Pedagoji Enstitüsü'nde dil bilim hocası ve Sovyet halkları uzmanıymış. Sovyet Bilimler Akademisi üyesi olarak daha önce Petrograd Üniversitesi'nde Moğolca okutmuş. Stalin'den bütün kalbiyle nefret ediyor. Almanların savaşı eninde sonunda kaybedeceklerinden kuşkusu yok. Çekilen birliklere katılırsa SSCB'den ayrılabileceğini hesap ediyor. Niyeti daha sonra bir yolunu bulup İngiltere ya da ABD'ye gitmektir. Bu niyetle Kafkaslardaki Alman kuvvetlerine gönüllü çeviri hizmeti veriyor. Daha sonra da onlarla birlikte bölgeden ayrılıyor. 1983 yılında kendi adıyla yayınladığı anılarında işgal altındaki Kafkaslarda yerel halkı korumak için birkaç numara çevirdiğini yazmış. Bunlardan birisi evrakları yanlış tercüme ederek hastanede yatan bir düzine Yahudi çocuğunu kurtarmasıymış. Diğeri de Alman komutanını dağ Yahudileri olarak bilinen bir aşiretin Yahudi ırkından olmayıp İran asıllı Tat olduklarına inandırması. Winkler kitapta söz konusu komutan Obersturmbannführer binbaşısı Pesterer'in biz insanların ırklarına bakarız, komik dinleri bizi ilgilendirmez dediğinin yazıldığını söylüyor. Biz ırken Yahudi olanlara karşıyız demişmiş ki eğer doğruysa Lysenko'cuların genetikçilere karşı duruşlarını daha bir anlaşılır kılıyor. Joseph Alexandros 1943 baharında Berlin'de Wannsee Enstitüsü'nde Sibirya tarihi ve etnik yapılanması konularının araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. IHR'ye göre Wannsee Enstitüsü SSCB Yahudilerinin yaşadıkları yerlere ilişkin en sağlam bilgilerin toplandığı merkez ve bu bilgiler etnik bir yol haritası gibi Nazilerin Rusya'da yaşayan Yahudi cemaatlerine doğrudan ulaşmalarını öngörüyor. Kızıl Winkler, Profesör Kornblatt'ın enstitünün bu faaliyetine katıldığına dair ellerinde sağlam veri olmadığını söylüyor. Nitekim kendisi de asla böyle bir çalışmada yer almadığını söylermiş. Ama bir Sovyet halkları uzmanı olarak uzak kalması mümkün görünmüyor. Baba Kornblatt anılarında Wannsee Enstitüsü'nün dünyanın çeşitli bölgeleri hakkında bilgi toplayan kuruluşlardan birisi olduğunu yazmış. Bu kuruluşları finanse eden ve yönlendiren vakfın başında bir SS subayının olduğunu, subayın bir takım bilgileri istihbarat bölümüne devretmiş olabileceğini doğrulamış. Ancak kendisinin Wannsee'nin bir kolu olan Doğu Asya Enstitüsü'nde çalıştığını, SS'ten çok uzak olduğunu savunmuş. Joseph Alexandros'un Wannsee Enstitüsü'nde çalışmaya başladığı aylarda Amerikan Savunma Bakanlığı Sivil İşler Bölümü, dipnot, US War Department Civil Affairs Division, işgal edilmesi mukadder Almanya'yı yönetecekler için eğitim programları hazırlamaya başlıyor. Programlardan birisi Harvard Üniversitesi'nde Deniz Aşırı Yönetim Okulu, dipnot, School for Overseas Administration, OSS adı altında gerçekleştiriliyor. Okulun başında ünlü sosyolog Talcott Parsons Barkey kendisi daha sonra Harvard'ın Yabancı Ülkeler ve Dinler ve Orta Avrupa bölümlerini geliştiren adam. Winkler Parsons'ın akademik çalışmalarını Washington'ın emrine tahsis ettiğini, bunun sonucunda CIA'nin öncüsü olan OSS'nin üniversiteye yerleştiğini söylüyor. Nitekim savaştan hemen sonra 1947'de OSS'nin araştırma ve çözümleme bölümü başkanı William Langer, Harvard'ın tarih bölümüne geçerken Parsons Harvard'ın fevkalade itibarlı sosyal ilişkiler bölümünün başına geliyor. Talcott Parsons, ünlü Alman sosyologu Max Weber'i İngilizceye çeviren adam, 20'li yılların sonlarında Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nde öğrenciymiş. 30'larda Amerika'nın dünya siyasetinde yer alması gereğini savunanların arasında yer almış. 1939'dan sonra savaşa girmesini istemiş. Harvard'da Nazilere ve propaganda yöntemlerine ilişkin araştırmalar yapmak üzere, aralarında kadim dostu ve meslektaşı Edward Hartshorne'un da bulunduğu bir grup örgütlemiş. Kısa bir süre sonra Washington'da istihbarat servislerinden birisinde çalışmaya başlayan Hartshorne, savaştan sonra Alman eğitim sistemini yeniden düzenlemek üzere Avrupa Müttefik Yüksek Komuta Karargahı'nın psikolojik savaş dairesine geçmiş. Bir yıl sonra Almanya'da kimliği belirsiz birileri tarafından öldürülmüş. Kızıl Winkler, Talcott Parsons'ın Joe McCarthy'nin Amerikan Marksistlerini yargılamak üzere kurdurduğu tahkikat komisyonlarına karşı olduğunu söylüyor. Bill Mandel'in 1953'te Un American, Amerikalı'ya yakışmayan faaliyetleri nedeniyle çıkardığı ve çocuk dayakçıları saygın beyler, üniformalı üniformasız sadistler diye başlayıp Amerikan anayasasını ihlal eden bu hainler grubu, bu kanguru mahkemesiyle herhangi bir şekilde işbirliği yapacağını düşünüyorsanız çıldırmış olmanız gerekir diye sürdürdüğü ünlü konuşmasını yaptığı soruşturmanın, dipnot aydınlanma değil merhamet sayfa 283, antidemokratik olduğunu savunmuş. Winkler Weber gibi sosyolojinin tarafsız olması gereğine inanan bir liberal değildi. Ama Nazi ya da Sovyet yöntemlerinin tartışılmasına bile tahammülü olmayan tipik bir soğuk savaş aydınıydı diyor. Ona bakarsan istihbarat birimleriyle ilişkisi hiç bitmedi. 1974 öğrenci olaylarında CIA'ya danışmanlık yaptı. Bu nedenle akademik çalışmalarının istihbarat birimleri tarafından kullanılmasını, bu arada kısaca HRRC olarak bilinen Harvard Rus Araştırmaları Merkezi'nin, dipnot Harvard Russian Resource Center, CIA ile ortak çalışıyor olmasını doğal karşılamış. Dahası 1948'de Sovyet DP'leri içinde işe yarayacak birileri olup olmadığını görmek için Almanya'ya uçmuş. Almanya'da dosdoğru Amerikan istihbaratında görevli Albay Henry Newton diye birisinin ofisine gidiyor. Newton'u yerinde bulamıyor ama yardımcısıyla tanışıyor. Leo Dudin. Geceleyi onun evinde geçiriyor. Ertesi gün Vlasov'un yaveri Pozniakov ve eski bir Sovyet dışişleri çalışanı olan Ivar Nayman'la tanışıyor. Bu üç adamı Harvard'a getirmek için uğraşıyor. Bu mümkün olmayınca HRRC'ye yıllık kontratlarla bağlıyor. Zaman içinde Harvard'da konferanslar tertipleyen, Sovyetolog için yaz kursları düzenleyen, HRRC kütüphanesini işleten 8 kişilik bir grup oluşturuluyor. Asıl görevi Harvard Rus Araştırmaları Merkezi'nin Sovyet DP'leri ve diğer sığınmacılarla istihbarata yönelik temas kurmak olan grupta Boris Yakovlev kütüphane müdürü olarak görülüyor. Winkler İHR'in elinde bu 8 kişinin tümüne ilişkin henüz yeterli bilgi yok diyor. Ancak 4 tanesinin Vlasovcu ve veya Nazi işbirlikçisi olduğunu kesin olarak biliyoruz. Kütüphane müdürü Yakalov'un mesela tam 33 farklı isim altında çalıştığını sapladık. Michel Alda'nın gerçek adının Andrei Neryanin olduğunu, 20. Sovyet Ordusu Kurmay Başkanı görevlendirildiğini, Vlasov'a kurmay hizmeti verdiğini, Sovyetler Birliği'nde savaş suçlusu olarak arandığını biliyoruz. Sonra o üçüncü adam, Abdurrahman Kunta'nın asıl adının Abdurrahman Avtorhanov olduğunu, bir grup beyaz partizanı Almanların safında çalışmaları için örgütlediğini, Berlin'de propagandacı olarak çalıştığını da biliyoruz. Konstantin Steppa denilen dördüncü adam da propaganda işindeydi. Parsons'ın 1948'de tanıştığı Pozdiakov, HRRC'den kişilik bozukluğu nedeniyle atıldı. Bu söylediklerimin hepsi sağlam delillere dayanıyor. Kornblatt, Dudin, Pozdiakov, Yakovlev, Vlasovcuların tümü Amerikan yetkililerine ve onların üniversitelerdeki bağlantılarına ilginç geldilerse, nedeni Sovyetler hakkında bilgi sahibi olduklarının ve Sovyetlerin elinde zulüm gördüklerinin varsayılmasındandır. Unutmayın ki soğuk savaş süresince enformasyon altın değerindeydi. Amerikan kuruluşları ve think tankleri en ufak bir bilgi kırıntısı verebileceğini sandıkları adamları göklere yükselttiler. Harvard'da toplananların hiçbirisinin akademik yeterliliği yoktu. Nitekim 1951'de üniversite bunların maaşlarını ödemeyi kesince faturayı CIA'nin uzantısı American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia üstlendi. Bunları bilirsiniz değil mi? American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia. Yani Radio Liberty. Çeçenler Babitski, Radio Free Europe, RFERL, öleceğimi sandım. Winkler anlattıklarının telmihinin elbette farkında değildi. Özgür Radyo Harvard Rus Araştırmaları Merkezi'nin şemsiyesi altında propaganda üreten değirmene dönüştü. Meşruiyetini üniversiteden aldı diye sürdürdü. HRRC'yi yaratan sürecin daha sonra Parsons'ın onayıyla Münih Enstitüsü denilen yapılanmaya dönüştüğünü anlattı. İnsanlar üniversitelerin ve akademisyenlerin nasıl çalıştıklarını bilmezler. Dünya çapında bir şirketin kurduğu bir vakıf, bir üniversite ve siyasetçiler bir araya gelip araştırmaların niteliklerine, niceliklerine, önceliklerine karar vermekle kalmayıp, araştırmacıların kimlerden oluşması gerektiğini de belirlediler. Paralar hükümen şöyle dursun, istihbarat cenahından geldi ki istihbaratçıların zaten kendi gündemleri vardır. Böyle baktığında Kornblatt'ın yanında Lysenko sütten çıkmış ak kaşık gibidir Güloya. IHR'nin arşivinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin dayattığı araştırmaların listesi var. Harvard'dan ne istiyorlardı biliyor musunuz? Harvard'dan SSCB'yi bombalamaları durumunda psikolojik olarak en çok etkilenecek bölgelerin listesini istiyorlardı. Sanmayın ki bu tür taleplere cevap veren tek Amerikan Üniversitesi Harvard'dı. Önde gelen Amerikan Üniversitelerinin tümü yardımcı oldular ama Harvard bu hususlarda bir yıldızdı. Geri gidelim. 1948'de Almanya'ya giden Parsons, İngilizlerin Rusya uzmanı bir takım Nazi'yi işe aldıklarını öğreniyor. Konuşma sırasında İngiliz istihbaratının koruması altında olan Aleksandros isimli birinden bahsedildiğini duyuyor. Albay Newton, Rusların Aleksandros'un iade edilmesini ısrarla istediklerini, İngilizlerin bu durumdan rahatsız olduklarını, adamı Amerika'ya nakletmek istediklerini söylüyor. Bu arada yaklaşan Rus kıtaları, Joseph Aleksandros'un çalıştığı Doğu Asya Enstitüsü'nü Berlin'den Çekoslovakya'da Marienbad'a taşınmaya zorlamıştır. Teresa'nın babası General Andrei Vlasov'la burada tanışıyor. Winkler, Kornblatt'ın Vlasov'dan uzak durduğunu iddia ettiğini ama Vlasov'un ordusunu ahlaki bir sorun olarak ele almadığının da açık olduğunu söylüyor. Marienbad'ın işgal tehlikesi altına girmesi üzerine Aleksandros, Kornblatt ana tarafından Alman büyük teyzelerinden birisinin Herford şehrindeki çiftliğine sığınıyor. Ne ki İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin karşı istihbarat servisleri izini sürmektedirler. Dipnot, US Army Counter Intelligence Corps. Nitekim 1945 sonbaharında İngilizlere yakalanıyor. Ancak bu arada Columbia ve Harvard üniversitelerinde savaştan önce tanıdığı bir takım akademisyenlerle temas kurmuş, hatta Seattle'daki Washington Üniversitesi Uzak Doğu Enstitüsü'nde iş bulmuş durumdadır. İngiliz istihbaratı kendisini önce Estonyalıların kaldığı bir yurtsuzlar kampına yerleştiriyorlar. Daha sonra KGB'ye, dipnot, Komiter Gosudzernvennoy Bezopasnosi, dönüşecek olan Sovyet gizli teşkilatı sakladıkları yeri buluyor. İngilizler adamın SSCB'ye iadesini önlemek için kamptan çıkarıp bir başka yere naklediyorlar. Bir başka sahte kimlikle İngiliz subaylarına Rusça öğretmekte kullanıyorlar. Ne ki İngiliz gizli servisinin hükümetlerinden Baba Kornblatt'ı İngiltere'ye sokma izni çıkaramayacakları 1947'nin ilk aylarında kesinleşiyor. Winkler adamı Amerikalılara devredip kurtulmaya karar verdiler diyor. O günlerde HRRC'nin başında, dipnot, Harvard Russian Research Center, George F. Cannon var. Aynı zamanda Amerikan Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Grubu'nun başı olan Cannon, Kornblatt'ın uzmanlığından yararlanmak istediğini belirtiyor. İtiraf etmeliyim ki Kızıl Winkler'ın anlattıkları arasında beni Teresa'nın sırrı kadar ilgilendiren bir diğer husus, Parsons'ın Almanya ziyaretinin The Carnegie Corporation tarafından finanse edilmiş olması ve yönetim kurulu başkan vekili John Gardner denilen adamın Washington'ın Rusya araştırmalarına doğrudan müdahalesi. 1947 Eylül'ünde Gardner ve Dış İlişkiler Konseyi, Dipnot Council on Foreign Relations, CFR, Başkanı Allen Dulles'ın, ki bundan kısa bir süre sonra CIA'nin başına geçecektir, bir akşam yemeğinde oturuyor, HRRC'nin güçlendirilmesine karar veriyorlar. Gardner birkaç ay önce Washington'ı ziyaret ettiğini, Rusya'ya ilişkin araştırmaları pek zayıf bulduğunu belirtiyor. Harvard'ı güçlendirmeye karar verdiklerini söylüyor. Parsons da dahil olmak üzere hiçbirisi Rusça bilmeyen 3 kişilik bir komisyon kuruluyor. Carnegie Corporation, HRRC'nin emrine 100 bin doları ilk yıl ödenmek üzere toplam 875 bin dolar tahsis ediyor. 1948 Mart'ında kaleme alınan gizli plana göre Almanya'da yaşayan Sovyet sığınmacıları istihbarat kaynağı olarak kullanılacak. SSCB'den kaçışlar teşvik edilecek, Sovyet sosyal bilimcilerinden bir kısmı Amerika'ya getirilecektir. Üniversitenin bu amaçla tasarladığı bir de devasa mülakat projesi var ki Sovyet toplumunu didik didik ediyor. Harvard Sosyal Toplum Sistemi Projesi, dipnot, Harvard Project on the Soviet Social System adıyla bilinen, bu projede Sovyetler Birliği'nin 1941-1946 yılları arasında müttefiklerin yönetimine geçen Avrupa topraklarında yaşayan hemen herkesle mülakat yapılmış. İkinci kuşak göçmenleri dedikleri bu insanların daha o günlerde Sovyet toplumunun ayrıcalıklı parti çalışanları ile ulusun geri kalanı arasındaki bölünmeden yakındıkları görülüyor. Mülakat yapılanların %95'i parti çalışanlarının ulusu sömürdüğü düşüncesindeymişler. Entelijansiyanın işçi köylü ve devlet memurlarından biraz daha iyi durumda fakat bencil olduğu söyleniyormuş. Genel şikayet Sovyet sosyal hukuksal ahlaki sisteminin adaleti sağlamadığı yönündeymiş. Öte yandan hemen hiç kimse ağır sanayinin devletin mülkiyetinde olması gibi konularda Sovyet sistemine karşı olmayıp meseleleri Komünist Parti ileymiş. Harvard araştırmaları 1950'den 1980'in son yıllarına kadar devam etmiş. Bir sonraki araştırmanın deneklerini 3. dalga sığınmacıları dedikleri ve büyük çoğunluğu kendi istekleriyle göç etmeyi seçen Yahudiler oluşturmuş. Bu nedenle iyi bir örnekleme sayılmıyor. Bununla beraber onların da Sovyet vatandaşları arasındaki servet ve statü farklılıklarına işaret ettikleri görülmüş. Teresa, Harvard projesi sürekli bir proje olduğundan değişimi izleme imkanı verdi derdi ve görüldü ki Brejnev dönemi sığınmacılarının metiye ve yergileriyle Stalin dönemi sığınmacılarının metiye ve yergileri arasında fark yoktur. Aynı şekilde Gorbaçov dönemi şikayetleri de Marksist-Leninist veya Stalinist ideolojiye değil, sosyalist sisteme, hatta belirli liderlere de değil, gücün haksız ve gereksiz nedenlerle parti ileri gelenlerine dağılmış olmasındadır. 50'lerde ve 80'lerde olduğu gibi Gorbaçov döneminde de insanları çileden çıkaran komünist düzendeki adaletsizlik ve gayrimeşruluktu. Öte yandan egemenliği millete tevdi etme gayretleri popülizm suçlamalarıyla karşılanıyordu. Harvard Rus Araştırmaları Merkezi'nin resmiyet kazanmasından hemen sonra Avrupa'ya gelen Parsons, Almanya'dan sonra Avusturya, İngiltere ve İsveç'e geçiyor, işe yarayabilecek DP'leri saptayabilmek için diplomatlar, askerler, istihbaratçılar, akademisyenler ve sığınmacılarla konuşuyor. Bu konuşmalarda Joseph Alexandros'un ismi birkaç kez daha geçiyor. Winkler Parsons'ın Kornblatt'la yüz yüze konuşuna dair veri yok diyor. Ama karısı Helen'ın Kornblatt'a yazdığı mektup var. Mektupta Helen bir takım sorunlar olduğunu yazmış. Helen Parsons, HRRC'nin idare müdürüydü. Bir şeyler bildiğini varsaymak durumundayız. Nikolay Kornblatt anılarında Parsons'lardan hiç söz etmemiş ama HRRC'den gelen mektupta Harvard'a kabul edilmesinin Almanya'da ikamet eden ve Alman hükümeti hesabına çalışan bir Sovyet sığınmacısı olduğundan dolayı tehlikeye girdiğini yazmış. Buna karşın 1949'da Joseph Alexandros'un Washington'a uçurulduğunu, orada Dışişleri Bakanlığı'nın CIA tarafından finanse edilen Politika Koordinasyon Ofisi ile mülakat yaptığını biliyoruz. Bundan birkaç ay sonra karısının ona katıldığını, 3 yıl kadar sonra ilk kız çocukları Teresa'nın doğduğunu da...